Ayrım 19, Başbakan Arthur Hailey, sayfa 181. İkinci kısım. Yazı işleri önde, dizgi ve baskı atölyeleri arkada, müdürler kulesi de kısa ayrı bir parmak gibi yükselen Vancouver Post binası kurşuni renkli ve tuğladandı. Maitland'den ayrıldıktan 10 dakika sonra Dan Orley Ford Station vagonunu sokağın karşısındaki görevlere ayrılan yere bırakıp içeri girdi. Asansöre bindi. Şimdi telaş içinde olan yazı işleri salonunda boş bir masaya oturup yazmaya başladı. Başlangıç kolayca ortaya çıktı. Öfkeli genç bir Vancouverlı avukat David gibi Goliath'ı öldürmeye hazırlanıyor. Adı Alan Maitland, yaşı 25, Vancouver doğumlu, UBC Hukuk Fakültesi mezunu. Onun Goliath'ı Kanada hükümeti, özellikle Muhaciret Bakanlığı. Bakanlığın memurları şimdi Vancouver limanında gemide tutuklu olan genç vatansız adam Henry Duval'in beni içeri alan yakarışına kulak vermeyi reddediyorlar. Şimdi Alan Maitland, Henry Duval'in kanuni temsilcisi, arkadaşsız, gezgin, kanuni yardım görme yolundaki umudunu hemen hemen yitirmişti. Ama Maitland kendiliğinden ona yardım teklif etti. Teklif şükranla kabul olundu. Dan fazla kelimesine bakarak müsvedde diye bağırdı. Çıkardığı yaprağı bir hademe çocuk elinden kaparak haberciler masasına götürdü. Alışkanlıkla saatine baktı Dan. 12:17 idi. Öğlen baskısının tamamlanmasına 16 dakika vardı. Evlere dağılan en yüksek tirajlı baskı buydu ve gündüz haberlerinin sonu sayılırdı. Yazdığı şeyler o akşam binlerce evde okunacaktı. Sıcak, rahat evlerde, ev sahipleri kaygısızken. Post okuyucuları kaderin bir cilvesiyle hiçbir ulustan olmayan Henry Duval'in acıklı serüvenini ilk yansıtanın yine bu gazete olduğunu hatırlayacaklardır. Hemen hemen 2 yıl önce umutsuzluk içinde gemiye kaçak olarak binmişti. O zamandan beri de uğradıkları her ülke onu reddetti. Gemisi limana girdiği zaman İngiltere Duval'i hapsetti. Birleşik Amerika zincire vurdu. Kanada bunlardan ikisini de yapmıyor, tersine onun varlığından habersizmiş gibi davranıyor. Bir tane daha gönder Dan. Haberler masasından aceleyle seslenen Chuck Wolfrand'i, gündüz çalışan haberler müdürü yerine başkasını koyarken daktilo makinesindeki yaprağı çekip çıkardı. Genç Henry Duval'in buraya kabul edilme imkanı var mı? Kanun ona yardımcı olabilir mi? Yaşlı, ağırbaşlı insanlar hayır dediler. Söylediklerine göre hükümetin ve Muhaciret Bakanı'nın otoritesine karşı çıkmak mümkün değil. Alan Maitland aynı görüşü paylaşmıyor. Bugün müvekkilime en basit insan hakkı bile tanınmıyor dedi. Ben bunun için mücadele etmekte kararlıyım. Maitland'ın Henry Duval hakkında söylediklerine 3 paragraf daha ekledi. Bunlar kesin ve yerindeydi. Göndermeye devam et Dan. Seslenen yine haberler müdürüydü. Ama şimdi Wolfant'in yanında yazı işleri müdürü de belirmişti. Dağdaki arama hikayesi onları hayal kırıklığına uğratmıştı. Kadın canlı olarak bulunmuştu. Ortada oynanan bir oyun yoktu ve kocasının suçsuzluğu ispatlanmıştı. Trajediler mutlu sonlardan çok daha fazla ilgi çekiyordu. Dan Orliff kafasında planladığı cümleleri parmaklarının çabuk hareketleriyle hiç durmadan kağıda geçirdi. Alan Maitland'ın başarıp başaramayacağı kendisine sorulursa zamanla giriştiği yarışa bağlı bu. Duval'in gemisi okyanuslarda bir serseri gibi dolaşan ve belki de buraya bir daha hiç uğramayacak olan Westerwick denize en fazla 2 hafta sonra açılmış olacak. Eğer onarım zaman almasaydı gemi şimdiden hareket etmiş olacaktı. Sonra ayrıntılarıyla başlıca olayları yazdı. Şimdi haber müdürü yardımcısı dirseğinin dibindeydi. Dan, Maitland'ın bir resmini aldın mı? Vakit yoktu. Başını kaldırmadan cevap verdi. Ama UBC takımında futbol oynamış. Tamam. 12:23, 10 dakika kaldı. İlk istediğimiz Henry Duval'in davasının resmi bir kişi tarafından dinlenmesi dedi Maitland Post'a. Basit bir kanuni şartı olan böyle bir görüşme için müracaat ettim ama bu derhal reddedildi. Bana göre Muhaciret Bakanlığı Kanada sanki bir polis devletiymiş gibi davranıyor. Sonra Maitland hakkında bazı ayrıntılar, daha sonra insaflı davranarak bir gün önce Edgar Cramer tarafından açıklanan Muhaciret Bakanlığı'nın görüşünün tekrarı. Tekrar Maitland, delillere dayanan bir sözü, sonra Maitland'ın tasviri. Dan Ordiff, genç avukatın o sabah Cramer'ın odasından dışarıya fırladığı anki çetin ifadeli yüzünü canlandırabiliyordu. Bu Alan Maitland insanı etkileyen bir genç adam. Konuştuğu zaman gözleri parlıyor, çenesi azimle kasılıyor. Sizden yana olmasını arzulayacağınız türde bir insan olduğunu hissediyorsunuz. Belki bu akşam gemideki kilitli boş kamerasında Henry Duval de aynı şeyi hissediyordur. 12:20, şimdi zaman onu zorluyordu. Birkaç kelime daha. Maitland'dan başka bir söz, bu kadarı yeterliydi. Son baskı için hikayeyi genişletecekti ama çoğu kişinin okuyacağı burada yazılı olanlardı. Tamam, dedi Yazı İşleri Müdürü, haberler masasının yanında kendisini çevreleyen gruba talimat verdi. Başta yine dağdaki kadının bulunuşu olacak ama yazısını kısa tutun ve Ordiff'in hikayesini yanına sol başa koyun. Sporda Maitland'ın bir resmi var diye bildirdi yardımcısı. Baş resmi, tek sütunluk, 3 yıl önce çekilmiş ama fena değil. Aşağıya gönderdim. Yazı İşleri Müdürü son baskı için daha iyi bir resim bulun diye emretti. Maitland'ın bürosuna bir fotoğrafçı gönderin, arka planda da hukuk kitapları çıksın. Yardımcısı çabucak, bunu çoktan yaptım diye cevap verdi. Bazen insanın sinirine dokunacak kadar açık göz olan zayıf, atılgan bir gençti. Sizin hukuk kitaplarını da isteyeceğinizi tahmin ederek böyle yapmalarını söyledim. Hey tanrım, diye homurdandı Yazı İşleri Müdürü. Siz işgüzar herifler beni mahvediyorsunuz. Siz civcivler her şeyi benden önce düşünürseniz ben burada nasıl emir veririm? Baskıya geçirilmek üzereyken tekrar odasına çekildi. Birkaç dakika sonra post sokaklara dağılmak üzereyken Dan Ordiff'in yazısının özü Kanada Resmi Haber Ajansı tarafından dünyaya yayılıyordu. 4. Kısım. Sabah geç vakit Alan Maitland yakın zamanda adının çevreye nasıl yayılacağından habersizdi. Dan Ordiff'den ayrıldıktan sonra şehrin iş merkezinin kıyısında Tom Lewis'le paylaştığı gösterişsiz yazıhanesine dönmüştü. Bir sürü dükkanda pizza ve spagetti kokularının sık sık yukarı yükseldiği bir İtalyan lokantasının üst katında yer alan yazıhaneleri, 2 camlı bölme ve içinde 2 sandalye ile bir steno masası bulunan küçücük bir bekleme odasından meydana geliyordu. Bu odada haftanın 3 günü ufak bir para karşılığında gerekli olan az sayıdaki yazı işlerini yapan çok yaşlı bir dul çalışıyordu. Şu sıra Tom Lewis dışarıdaki masada ve tıknaz vücuduyla birkaç ay önce çok ucuza aldıkları kullanılmış daktilonun üzerine eğilmişti. Başını kaldırarak neşeyle vasiyetnamemi hazırlıyorum dedi. Beynimi beyin bankasına bırakmaya karar verdim. Alan paltosunu çıkarıp kendi bölmesine astı. Kendine de mutlaka bir çek gönder. Yarısının benim hakkım olduğunu da unutma. Haydi bakalım, şimdiden yalvarmaya başla. Tom Lewis daktilo makinesinden uzaklaştı. Nasıl geçti?
Kötü.
Alan muhaciret bürosunda yaptığı görüşmeyi kısaca anlattı. Tom düşünceli düşünceli çenesini ovuşturdu. Erteleme hilesini anladığına göre demek şu Cramer oldukça zeki. ''Sanırım bu fikir pek yeni değildi.'' dedi Alan pişmanlıkla. ''Herhalde başkaları da bunu denemişlerdi.''
''Hukukta.'' dedi Tom yeni. ''Hiçbir fikir yoktur. Yalnız eskilerin sonsuz değişimi vardır. Peki şimdi ne yapacaksın? 2 numaralı planı mı uygulayacaksın?''
''Bunu plan olarak adlandırma. Boş atıp dolu tutmaya çalıştığımızı ikimiz de biliyoruz.''
''Ama yine de buna kuvvet vereceksin.''
''Evet, vereceğim.'' Alan ağır ağır başını salladı. Bunun nedeni sadece Mr. Zarif, güleç Cramer'ı huylandırmak olsa bile, alçak sesle devam etti. Ah, şu herifi mahkemede bozum etmeyi ne kadar isterdim.
İşte tutumum bu olmalı, Tom Lewis sırıtı. Havayı yerinde duyulan bir nefret kadar başka hiçbir şey etkileyemez.
Burnunu kırıştırarak kokladı. İşte hayat, sen de spagettinin salçasına hayran mısın? Kokluyorum, dedi Alan. Eğer sırf iş yerimize yakın diye öğlenleri bundan yemeye devam edersen 2 yıla kalmadan şişman bir domuz olursun.
En azından böyle olmak planımın bir bölümü, diye cevap verdi Tom. Asıl istediğim filmlerdeki avukatlar gibi kocaman 3 katlı bir gerdan. Bu müvekkilleri fazlasıyla etkiler.
Vurmak zahmetine katlanılmadan dış kapı açıldı, süet bir pardesüyle arkaya kaykıldı, eski bir şapka giymiş olan azimli, bodur bir adamın izlediği bir puro girdi içeri. Deri kayışını omuzuna aslı bir fotoğraf makinesi taşıyordu. Purosunun ardından sordu, ''Hanginiz Maitland?''
''Ben'' dedi Alan.
''Resim istiyorum, acele olmalı, son baskı için gerekli.'' Fotoğrafçı hazırlığa başladı. ''Hukuk kitaplarının önüne geç Maitland.''
''Karıştığım için özür dilerim dedi Tom ama bu ne demek oluyor?''
''Unutmuştum dedi Alan, sana söylemek üzereydim. Açıklayarak işi rezil ettim sanırım. Sen bunu 3 numaralı plan olarak adlandırabilirsin.''
5. Kısım. Alan Maitland kaptanın Westerwick'teki kamerasına girdiğinde kaptan Yağbek yemeğe oturmak üzereydi. Kamera ilk ziyaretindeki gibi düzenli ve rahattı. Maun kaplamalar cilalı, pirinç süsler pırıl pırıldı. Duvardan çıkarılmış küçük kare bir masanın beyaz keten örtüsü üzerinde parlayan gümüş takımlarla hazırlanmış tek kişilik sofrada kaptan Yağbek içinde doğranmış taze sebze bulunan büyük bir tabaktan kendininkini dolduruyordu. Alan içeri girince bu işi bırakıp nezaketle ayağa kalktı. Kahverengi yünlü kumaştan bir elbise giymişti ama o eski moda bez papuçları yine ayağındaydı.
''Özür dilerim'' dedi Alan. ''Yemekte olduğunuzu bilmiyordum.''
''Rica ederim, benim için hiç fark etmez.''
Kaptan Yağbek Alan'a yeşil deri koltuğu işaret ederek yine masanın başındaki yerini aldı.
''Eğer siz de yemek yemediyseniz...''
''Yedim, teşekkür ederim.''
Alan Tom Lewis'in öğlende spagetti yeme teklifini geri çevirerek gemiye gelirken yolda aceleyle bir sandviç ve süt atıştırmıştı.
''Belki de istemeyişinizin başka bir nedeni daha var.''
Kaptan baş yemeği işaret etti. ''Sizin gibi genç bir adam bir vejetaryen yemeğini yetersiz bulabilir.''
Şaşıran Alan ''Siz vejetaryen misiniz kaptan?'' diye sordu.
''Uzun zamandan beri. Bazıları bunun sadece bir... durdu. İngilizcesi neydi?''
''Bir heves'' dedi Alan. Sonra da bu kadar çabuk cevap verdiğine pişman oldu. Kaptan Yağbek gülümsedi.
''Bazen böyle diyorlar ama doğru değil. Yemeğe devam edersem kusura...''
''Lütfen devam edin.''
Karışımdan arka arkaya birkaç çatal atıştırdı. Sonra ara vererek ''Vejetaryen inancının Hristiyanlıktan bile eski olduğunu sanırım biliyorsunuzdur Mr. Maitland'' dedi.
''Hayır, bilmiyordum.''
Kaptan başını salladı.
''Yüzyıllardan beri. Gerçekten buna inananlar hayatı kutsal sayarlar. Dolayısıyla da bütün canlı yaratıkların bundan korkusuzca faydalanmaya hakkı olmalıdır.''
''Siz kendiniz inanıyor musunuz?''
''Evet Mr. Maitland, inanıyorum.''
Kaptan birkaç lokma daha aldı, düşünceli gibiydi.
''Anlatabiliyor muyum? Mesele çok basit. Biz içimizdeki vahşeti yok etmedikçe insanlık barış içinde yaşayamaz.'' Bizi yediğimiz canlıları öldürmeye zorlayan bu vahşet, aynı zamanda tartışmalara, savaşlara ve belki en sonunda yok olmaya itiyor.
İlgi çekici bir görüş dedi Alan. Norveçli kaptanın kendini devamlı şaşırttığını fark etmişti. Westerwick'te Henry Duval'e diğer yerlerden daha iyi davranılmasının nedenini anlamaya başlamıştı.
''Söylediğiniz gibi bir görüş.''
Kaptan kenardaki tabakta duranların arasından bir hurma seçti.
''Ama ne yazık ki bütün diğer görüşler gibi bunun da bir kusuru var.''
Alan merakla ''Ne gibi bir kusur?'' diye sordu.
''Bilim adamlarına göre bitkilerin de bir çeşit anlama, hissetme duyuları var.''
Kaptan Yağbek hurmayı ısırdı, sonra ağzını ve parmaklarını titizlikle keten peçeteye sildi.
''Bana söylendiğine göre öyle bir makine varmış ki Mr. Maitland, bir şeftalinin koparılıp soyulduğunda attığı ölüm çığlıklarını duyabilecek kadar hassasmış. Belki sonuç olarak vejetaryenler de kendini savunacak gücü olmayan lahanaya, et yiyenlerin ineğe ve domuza davrandıkları kadar vahşi davrandıkları için bir şey başaramıyorlar.''
Kaptan gülümsedi ve Alan onun kendisiyle hafiften alay edip etmediğini düşündü. Kaptan daha bir canlanarak, ''Şimdi Mr. Maitland sizin için ne yapabilirim?'' diye sordu. ''Bir iki nokta hakkında daha görüşmek istiyorum.'' diye cevap verdi Alan. ''Ama acaba müvekkilim de burada bulunabilir mi?''
''Pek tabii.''
Kaptan Yağbek duvardaki telefona doğru ilerleyerek bir düğmeye bastı, çabucak konuştu. Dönerken kuru bir sesle ''Müvekkilinizin fıçıların temizlenmesine yardım ettiğini söylediler.'' dedi. ''Ama gelecek.'' Birkaç dakika sonra kapıya çekingenlikle vuruldu. Henry Duval içeri girdi. Yağlı bir tulum giymişti. Kuvvetli bir benzin kokusu Alan'ın burnuna çarptı. Yüzündeki siyah yağ lekeleri keçeleşmiş ve karmakarışık olmuş, saçlarına kadar uzanıyordu. İki eliyle yün beresini kavramış, bu haliyle çekingen ve çok genç duruyordu. ''İyi günler Henry'' dedi Alan. Genç kaçak kararsızlıkla gülümsedi. Farkında olduğunu belirten bir bakışla kirli giysilerine göz attı.
''Çekinme'' dedi kaptan, ''namuslu bir çalışmanın izleri seni utandırmasın.''
Sonra Alan için ekledi. Korkarım bazen ona başkalarının istemediği işleri vererek Henry'nin iyi niyetinden faydalanıyorlar. Ama o bunları istekle ve çok iyi yapıyor. Bu sözlerden sonra Henry Duval'in yüzüne geniş bir gülümseme yayıldı.
Ben önce gemi temizler dedi, sonra Henry Duval, ikisi çok girdi.
Alan güldü, kaptan sıkıntıyla gülümsedi. Gemim hakkında söyledikleri ne yazık ki doğru. Harcayacak para ve tayfaların sayısı o kadar az ki. Ama genç arkadaşımın bütün hayatını bunu temizlemekle geçirmesini arzulamam. Belki bazı yeni haberleriniz vardır Mr. Maitland.
Pek yeni haber sayılmaz diye cevap verdi Alan. Yalnız muhacirat Henry Duval'in davasının resmen dinlenmesini reddetti.
Ya. Kaptan yağ pek sabırsızlıkla ellerini havaya kaldırdı. ''Demek bir kere daha yapılacak şey kalmıyor.''
Henry Duval'in gözlerinde parıldayan ışık sönmüştü.
''Ben kesinlikle böyle demem.'' dedi Alan. ''Hem aslında sizinle tartışmak istediğim bir nokta var kaptan. Müvekkilimin de hazır bulunmasını bu yüzden istedim.''
''Evet.''
Alan ikisinin de soran bakışlarının kendisine dikildiğinin farkındaydı. Kullanması gereken kelimeleri dikkatle seçmeye çalıştı. Soracağı bir soru ve almayı umduğu belirli bir cevap vardı. Kaptan Yağbek'ten beklediği cevap Tom Lewis'in adlandırdığı gibi iki numaralı plana giden yolu açacaktı. Ama sözleri kaptanın kendisi söylemeliydi.
Daha önce buraya geldiğimde dedi Alan dikkatle, geminin kaptanı olarak Henry Duval'i muhacirete götürüp karaya çıkma isteğinin resmi olarak dinlenmesi isteğinde bulunup bulunmadığınızı sormuştum.
O zamanki cevabınız hayır olmuştu. Gösterdiğiniz neden de Alan almış olduğu notu inceledi.
Çok meşgul olmanız ve bunun bir faydasının dokunacağını sanmadığınızdı.
Doğru dedi kaptan, böyle söylediğimi hatırlıyorum.
Konuşurlarken Duval'in soran gözleri birinden öbürüne gidip geliyordu.
''Size tekrar soracağım kaptan.'' dedi Alan alçak sesle. ''Müvekkilim Henry Duval'i bu gemiden alıp resmi bir kişi tarafından dinlenmesini istemek için muhacerete götürür müsünüz?''
Alan soluğunu tuttu, yine eski cevabı almak istiyordu. Eğer kaptan tekrar hayır derse cevabı laf olsun diye ya da herhangi bir başka nedenle vermiş olsa bile hukuki bakımdan Duval'in gemide tutuklu bulunduğu anlamına gelecekti bu. Kanada sularında Kanada kanunlarına uymak zorundaki bir gemide ve açık olduğu üzere Alan'ın bu konudaki yeminli ifadesine dayanarak bir yargıç ihzar emri çıkarabilir, tutuklunun zorla mahkemeye getirilmesini isteyebilirdi. Bu kanundaki çok küçük bir açıklıktı. Tom'la sözünü ettikleri boş atıp dolu tutma ama dolu tutması namusuyla yemin etmesi için gerekli olan cevabı almasına bağlıydı.
Kaptan şaşırmış gibiydi, ama daha şimdi muhacereten hayır dediğini söylediniz.
Alan cevap vermedi, bunun yerine kaptan dikkatle süzdü. Açıklamak gerekli olan sözleri ona söyletmek istiyordu. Ama böyle yapmak kanun ve ahlaka aykırı bir davranış olurdu. Küçük bir fark vardı arada ama yine de vardı ve Alan bunun farkındaydı. Umabileceği tek şey diğerinin keskin zekasının...
Yani...
Kaptan Yağbek duradı. Belki de siz haklısınız. Her şeyi bir kere denemek gerekir.
Belki her şeye rağmen zaman ayırmalıyım bu işe.
Olmuyordu. İstediği bu değildi. Kaptanın anlayışlılığı kanundaki tek açıklığı tıkıyordu. Hafifçe aralık duran kapı kapanıyordu. Alan dudaklarını kıstı. Hayal kırıklığı yüzünden açıkça belliydi.
İstediğiniz bu değil miydi? Yine de siz istediniz.
Kaptanın sesi şaşkınlık doluydu. Alan tam karşısına geçti. Özellikle resmi olmaya çalışarak kaptan Yağbek. İsteğim değişmedi dedi. Ama bu isteğimi reddederseniz müvekkilimin çıkarı için gerekli kanuni adımlara devam etmeye hak kazanacağımı size bildirmek isterim.
Kaptanın yüzüne hafif bir gülümseme yayıldı.
Evet dedi, şimdi anlıyorum. Kanun böyle gerektirdiği için bazı şeyleri belirli yollardan giderek yapmanız zorunlu.
Ve benim isteğim kaptan.
Kaptan Yabek başını salladı. Ciddi bir tavırla maalesef kabul edemeyeceğim dedi. Gemi limandayken yapılacak çok iş var. Benim de değersiz kaçaklarla kaybedecek vaktim yok. Konuşulanları pek anlamadığı halde o ana kadar Henry Duval'in kaşları çatılmıştı. Ama kaptanın son sözleriyle yüzünde birden şaşkın ve incinmiş bir ifade belirdi. Alan tıpkı bir çocuğun annesi ve babası tarafından birden anlaşılmaz bir nedenle reddedilmesi gibi diye düşündü. İçinde bir kere daha açıklama isteği uyandı ama şimdiki halde bile fazla ileri gitmiş olduğuna karar verdi. Henry Duval'e elini uzatarak elimden gelen her şeyi yapıyorum dedi. Yakında tekrar seni görmeye gelirim.
Gidebilirsin.
Kaptan genç kaçağa sertçe hitap etti.
Yine fıçıların başına, hem işini de iyi yap.
Duval gözleri yere dikili üzüntüyle odadan çıktı. Görüyor musunuz dedi kaptan Yabek. Ben aynı zamanda da zalim bir insanım. Piposunu çıkarıp doldurmaya başladı.
Ne istediğinizi tam olarak pek anlayamadım Mr. Maitland ama yanlış davranmadığıma inanıyorum.
Hayır kaptan, Alan gülümsüyordu. Doğruyu söylemek gerekirse hiçbir zaman yanlış davrandığınızı sanmıyorum.
19. ayrımın sonu. Sayfa 192.